Erkam Radyo'nun değerli dinleyicileri ve Erkam TV'nin güzide izleyicileri hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Yeni bir Helal Hayat programındayız ve bu Helal Hayat programının bu bölümünde yine her zamanki gibi daimi konuğumuz Gıda Mühendisi, GİMDES Genel Sekreteri ve Teknik Bilim Kurulu üyesi Hayrettin İşbilir hocamız. Yanımızda hoş geldiniz hocam.
Hoş bulduk. Hayırlı yayınlar diliyorum.
Allah razı olsun. Şimdi geçtiğimiz programda alerji üzerine bir programımız olmuştu ve o program çok da bekleniyordu. Çok da güzel geri dönüşler geliyor programla alakalı. Şimdi programda geri dönüşlerde gelen sorulara istinaden de bu sorulardan da bize aslında programın şöyle bir anlamda çok güzel bir içeriği vardı. Ruh ve beden bütünlüğünü korumamız gerektiğini çok güzel anlatan bir program oldu. Yani iki vecihten dünyada kendimize bakmamız gerektiğini öğreten bir program oldu. Allah razı olsun bu açıdan böyle tamamlayıcı bir niteliği oldu. Lakin bununla alakalı şimdi alerji çok böyle farklı bir konu. Çok farklı fraksiyonlara olan bir hastalık çeşidi. Yani en azından bize söylenilen bu. Dolayısıyla çok farklı soru çeşitleri de geliyordu. Eğer bu sorulardan böyle açık bulabildiğimiz bir nokta olabilirse, eğer onunla ilgili yeniden bir alerjiyle alakalı bir program daha yapalım istiyorum sizinle.
Ya olabilir tabii. Yani izleyicilerin tam anlayamadığı ya da bizim tam açamadığımız yerler olmuş olursa izleyicilerden çok fazla bazı meseleler üzerine soru gelirse tabii bunlarla ilgili bir oturum daha yapılabilir. Ama orada unutulmaması gereken konulardan bir tanesi, bu vesileyle tekrar hatırlatalım. Yani bizim beden sağlığımızı düşündüğümüz gibi ruh sağlığımızı da düşünmemiz lazım geldiğini, Rabbimizin bizi tek bir cihetle yaratmadığını, iki cihetimizin olduğunu ve hep söylüyoruz, halalen tayyiben ifadesinin helal olan ve bunun zıddı haramlılık olan kısımları sanki daha ziyade manevi tarafımızla ilgili, tayyiben kısmı ise maddi tarafımızla ilgili sanki biraz daha bizim dikkatimizi çekmek istediğini anladığımızı. Öyleyse tek bir tarafı düşünmememiz hem ruhumuzu, yani ruhumuzdan kastımız aslında Rabbimizin istediği gibi bir ruha sahip olmak, imanımızı kaliteli hale getirmek, iman rükünleri neyse bunlarla ilgili detayları, delilleri aklımızın ve kalbimizin anlayacağı şekilde gerçekten istikamet üzere kamil hale getirmediğimiz sürece bedenimiz çok iyi ama depresyonda oluruz.
Yani bedeni teskin etmenin yolu da ruhu beslemekten geçiyor.
Aynen öyle. Yani sen ruhu aç bıraktığın zaman, ruh hastalanmaya başladığı zaman bedeninle ilgili istediğin kadar diyet yap. İstediğin kadar ıspanak ve çim suyundan oluşan hücre besleyici gıdaları iç. Yani hücren beslenir ama ruhun beslenmez. O yüzden iki tarafımızı da besleyerek, yani bugün bedenleri çok sağlıklı ama depresyona ve bunalıma giren insanları görmüyor muyuz? Kendilerini eğlence bataklığına sürükleyen, aklının başına gelmesini engellemeye çalışan, o hissiyatı iptal etmeye çalışan, iptali his yapmaya çalışan, bunu da sarhoşluklarla, eğlencelerle, bir takım insana acı veren o hisleri bastırmaya, susturmaya çalışan zayıf, fit insanları görmüyor muyuz? Görüyoruz. İşte ruh aç. O yüzden bizi dinleyenler çok iyi anlayacaklar. Yani bedenimizi besleyen gıdalara dikkat etmekle beraber ruhumuzu da doğru bir şekilde beslemezsek hastalıklardan kurtulamayız. Manevi hastalıklardan kurtulamayız. O yüzden Rabbimiz de buna yani halalen tayyiben, helal ve tayyip, haram ve habis yemeğin zıtlarını söylüyorum diyerek aslında iki tarafımızın, iki cihetimizin sağlıklı beslenmesi gerektiğini üstüne basa basa durmuş.
Yani ahir zamanda psikolojik rahatsızlıklar çok fazla ayyuka çıktı. Herkes de ortaya çıkmaya başladı. Biz alerjiyi psikolojik rahatsızlıklardan değil de daha çok maddesel rahatsızlıklardan sayıyoruz. Ama bunun alerjinin psikolojiye ya da ruhsal noktaya bakan tarafları da var ve günümüzün alerji problemleri, yani yoğunlaşmasının sebebi bizim buradaki ruhsal anlamda kendimizi besleyemememizden ve çok fazla açık kapı bırakmamızdan kaynaklanıyor.
İki taraf da öyle. Yani hem bedene de sonuçta çöplük alıyoruz. Bedene çöplük almayı durdurduk ya da bedeni temizledik ama alerjik reaksiyon geçmiyor. Bunun zaten mesele burada. Yani sen bedeni temizliyorsun. Bedeni temizlemeye başladın. Ben onu işte yaşadım, söyledim. Bedeni temizledim, kanını iyileştirdim. Ama semptomlar az da olsa devam ediyor. Bunun sebebi ne? Ruhtaki yani sistem 32 diye bahsettiğim işletim sistemine attığımız virüsler. Çünkü alerjik reaksiyonların temelinde atma refleksi vardır. Bedenin temizlemişsin. Bedenle ilgili atacak bir şey kalmamış. O zaman niye atma refleksi çalışıyor? Ruha virüs girmiş. İşletim sistemine sen virüs almışsın. İşletim sistemine alınan virüsü beden semptomlar göstererek atmaya çalışıyor. Halbuki atamazsın ki onu sen. İşletim sistemine giren virüsü öksürerek atamazsın.
Yani
onu
evet.
Ruhun öksürmesi lazım. Ruhunun hapşırması lazım.
Ya biz hem ruha giren problemleri çözmeye çalışacağız. Hem tabii. Bedene giren sıkıntıların ki. Girmemesi için ciddi uğraşlar vereceğiz.
Elbette ki.
Yani bunun hepsini bir araya getirelim. Bir de şöyle bir durumu da var bunun. Üçüncü bir yolu da var sanırım. Bir de bunları yaparken yani doğru gıdaları alırken de doğru usulle alma
tabii
durumu
ki.
Da var.
Tabii ki. Zaten usul bozuksa istediğin kadar helal yani ve tayyip
beslen. Doğru gıda alıyorum hocam. Ruhumu da doğru besliyorum. Ama yine de problemim bitmiyor evet. Da dersen eğer o zaman herhalde doğru gıdayı doğru usulle almıyorsun
aynen
gibi
öyle.
Üçüncü bir yol da çıkabilir.
Aynen öyle. Yani zayıf ama trigliseriti yüksek. Zayıf ama hı-hı. Kanda yağ var. Belli ki bunun çok ciddi bir hatası var. Yani bu usul hatası var. Yani ya karbonhidrattan ya şekeri, meyveyi çok yemekten hı-hı. Bir hata yapıyor. Kilo yok ama trigliserit yüksek gibi. Bir
hocam
de,
siz gıda mühendisliğinin yanında baya böyle aslında biyolojik olarak da noktalarla da ilgileniyorsunuz bu konularla
yani
da.
Merakımız var. Okuyoruz. Sonuçta öğrenmemiz lazım. Farz bir ilim bu. Bedenimizi, sağlığımızı, ruhumuzu
aslında
korumamız
çok
lazım.
Aslında çok tamamlayıcı bir özelliği var değil mi? Yani
evet.
Gıda mühendisliğinin aslında bedene bakan, biyolojik noktada bizim bedenimize bakan çok fazla tarafı var. Ve bunu bir arada değerlendirmek lazım.
Zaten gıda mühendisi demek. Yani mühendis kelimesi hendeseden geliyor. Hendese ölçmek,
hesaplama,
biçmek,
ölçmek.
Hesaplamak demek. Ben gıdanın mühendisiysem, gıdanın sadece maddi tarafının mühendisi olmam doğru değil ki. Manevi tarafının da
Evet.
Mühendis olmam lazım. Ben o yüzden bir gıda mühendisi, gerçek manada gıda mühendisi olmak istiyorsa, gıdanın maddi manevi taraflarını, mizaçlarını öğrenmekle mükelleftir.
Evet. Bir de
Bir
gıdayı
de,
hesaplarken kime gideceğini bilerek hesaplamak
tabii,
lazım yani.
Bir de şimdi mesela tıp, yani modern tıbbın bakmadığı yerdir ruh. Ruha bakmıyordur. Yani ruh ve sinir hastalıkları diye bir birim var.
Evet.
Ama ruhu iyileştirmekle ilgili bir şey yok ki. Yani semptomları susturmakla ilgili şeyler var.
Maalesef.
Sana morfin ya da uyuşturucu bazı semptomları susturucu, semptomları baskılayıcı bir takım ilaçlarla seni teskin etmeye çalışıyor. Yani şey yok hani bütüncül diyorlar ya holistik bir bütüncül bakış açısıyla modern tıpta da bu bakış açısı yani maddi tarafta da zayıftır. Yani hastalığın semptom var, hastalığı teşhis edelim ve bu hastalığa hangi ilacı yazalım? Ama niye ilacı yazıyoruz ki? Zaten hastalığın sebebi bizim çoğunlukla zaten beslenme alışkanlıklarımızdaki hatalar değil mi? O zaman hastalığın temeldeki nedeni olan beslenme alışkanlığını çözsek hastalık zaten geçecek. Dolayısıyla sen beslenme alışkanlığına ilgilenmeden, çözmeden, temeldeki hatayı bulmadan, bilmeden, buna sadece ilaç vererek bunu çözmeye çalışman semptomu durdurmaktan öteye geçmez. Sen semptomu baskılıyorsun. Yani alerjin var. Vücut tepki gösteriyor. Salgı gösteriyor. Senin yaptığın iş ne? Salgıyı durduruyorsun. Salgıyı durduruyorsun.
Evet.
Ya salgıyı tamam durdur. Konforum elbette önemli. Konfor ama o alerjinin sebebi olan meselenin dibine in. Bana alerjiyi ne yapıyor? Hangi gıda yapıyor?
Ben bu soruları doktorlara sorduğumda çok böyle detaylara girmiyorlar aslında. Kaynaklara çok inmek istemiyorlar. Ya
Bir
da işte
kısmı
şöyle yapıyorlar. Yani bu her şeyden de kaynaklı olabilir. Yani her şeyi düzeltmek
lazım.
Bu
bilmiyorum
gibi.
Demektir.
Bu bilmiyorum.
Bu bilmiyorum
Evet.
Demektir. Çünkü tıp camiasının müfredatında beslenme dersi yoktur hocam.
Ve en önemli ders.
Yani çünkü hani müfredat ve sistem böyle kurulmamış. Yani
benim şöyle bir düşüncem var hep tıpla alakalı. Modern tıpla şimdi alternatif tıp diye adlandırılan tıbbı nebevi iyi genel manada baz alarak
alternatif
şey.
Dememek lazım. O zaten vardı.
Ha o zaten vardı aslında.
Kadim tıp.
Alternatif
Kadim tıp.
Kadim tıp demek
Geleneksel
daha doğru
tıp.
olur değil mi?
Hatta bir
Evet.
kısmı biraz ofansif geliyor modern tıpçılar ama gerçek tıp diyorlar. Yani evet bunu da kullanmak belki çok doğru olmayabilir.
Kadim
Gerçek
tıp.
Bu sahte tıp mı? Hayır. Bu da tıp.
Evet.
Yani bu modern tıbbı niye çöpe atalım? Biz sonuçta inanılmaz keşifler, inanılmaz bilimsel çalışmalar, inanılmaz bize fayda sağlayan keşifler var. Biz bunu elbette çöpe atmamamız lazım. Bu bir ilimdir.
Yani bu alternatif kelimesinden ben de rahatsız oluyordum. Kadim
Bu
kelimesi
kadim
bunu
tıp,
çok güzel
geleneksel tıp.
yerine koyuyor.
Bu da modern tıp, güncel tıp denilebilir. Ama tabii buradaki oyunlar, alavere dalaveralar, eczacıların, ilaççı lobilerinin oyunları çok fazla olduğundan geleneksel ve kadim tıpçılar buraya biraz düşmanca bakıyorlar. Düşmanca bakmayalım. Şöyle bakalım. Buradaki problemleri ayıklayalım. Tukaka demeyelim. Hepsini çöpe atmayalım.
Heh. Ben de
Buradaki
onu diyecektim.
sorunları ayıklayıp
Yani bence bakılması gereken, hani kadim tıbba yönelenler modern tıbbı komple kötülüyor.
asla doğru
Modern
değil.
tıbbı yönelenler tam anlamıyla kadim tıbbı kötülüyor. Bence bunun ikisini meczedecek çok güzel bir çalışma ortaya konulabilir. Çünkü teknolojiye modern tıbbı çok desteklemiş zamanında, uzun süreden beri destekliyor. Buradan faydalanacağımız çok şey var modern
Çok şey var
tıptan.
tabii ki.
Kadim tıpta zaten bizim geçmişten beri tecrübelerle elde ettiğimiz çok
Tabii.
şey var. Bunları meczettiğimizde mükemmel bir şey çıkacak ortaya.
Günümüzdeki işte kadim tıbbı bilen, geleneksel tıbba merak bağlayıp da gerçekten idealist doktorların varlığının sayısının artmasının sebebi bu. Ben
Evet.
çok seviniyorum. Yani hani Hipokrat yeminli doktor mantalitesinden çıkıp biraz kadim tıbbı da gerçekten öğrenmeye çalışan İbn Sina'nın o mükemmel dahi yani ortaya koyduğu gerçekten çok derin diyelim ne diyelim yani derya deniz diyelim bu ilmi öğrenmeye çalışan ve tıp mezunu doktor olmuş hekim arkadaşlarımız çokça var. Sayısı artmaya devam ediyor.
Evet.
Holistik tıp, bütüncül tıp, işte tıbbi beslenme
Elhamdülillah.
gibi elhamdülillah Allah sayılarını çoğalsın. O yüzden bu bunlara kötü dedikçe bunlar da bunlara kötü diyorlar. Bu doğru bir kavga değil benim kanaatim. Doğru bir bakış açısı değil. Sen tabiri caizse Türk ırkçılığı yaparsan öteki de Kürt ırkçılığı yapar. Zaten bunlar buradan çıkartılıyor. Yani ırkçılık gibi bir şeydir bu. Siyonizm de buradan çıkıyor. Kafatasçılık, ırkçılık,
Evet.
fanatiklik. Yani ne gerek var? Sonuçta her şey tek kitabı açıklamıyor mu? Her şey ilmullahın tezahürü değil mi? Öyleyse biz Cenab-ı Hakk'ın ilminin ortaya çıkarmaya çalışıyorsak yeni keşiflerimizi, yeni bulgularımızı, yeni bilgilerimizi üstüne koya koya buna tukaka demeden, bunu çöpe atmadan ilerlemeliyiz. O yüzden burada modern tıbbın ruhla ilgili bakış açısı zayıf olduğundan zaten ruhsal hastalıkları çözemiyor. Oraya tekrar
Evet.
toparlayayım.
Evet.
O yüzden kadim tıbbımız ayetlerle, hadislerle, tıbbı nebeviyle barışık olduğu için ruhla ilgileniyor. Ama modern tıpta yok ki böyle bir müfredat yok yani ayet yok, hadis yok. Bizim kültürümüzde olması gereken bakış açısı çok fazla işlenmediği, müfredata girmediği için sadece orayı baskılayarak ilerliyorlar ve çözemiyorlar zaten. Yani bugün ruhsal hastalıkların ortaya koyduğu semptomların çözüldüğüne dair bir tane çok ciddi bir şey yok yani sunamıyorlar. O
Çok
yüzden
net bir şey çıktı ortaya. Yani iki vecihten yürünmesi gerektiği, ruh
kesinlikle.
ve bedenden yürünmesi gerektiği ama modern tıbbın ruhta eksik kaldığı, bedende biraz fazlaca çalışmalar yaptığı, yani maddesel boyutta daha fazla çalışmalar yapıp ruhta daha az kaldığı, zayıf kaldığı noktalar var. Kadim tıbbında ruhta çok ilerlediği noktalar. Belki o dönemde teknolojinin gelişmemesi sebebiyle ve bu kadar net bulgular olamaması sebebiyle de madde tıbbında, maddesel tıbbında biraz daha, bedensel tıbbında biraz daha zayıf kaldığı hadise. Bu birleştiğinde mükemmel bir şey ortaya çıkacak.
Kesinlikle mükemmel çıkacak. Kadim tıpta zaten şu vardır. Yani beslenmedeki hataları çözmek vardır. Temel nedene inmek vardır. Yani semptomlarla elbette uğraşalım. Semptomların işte insanın hayatını mahvettiği durumlarla elbette uğraşmak lazım. Ama biz beslenmedeki hatayı çözersek zaten hastalıklar gidecek, çözülecek. Bu
Yani
bakış açısı vardır.
şöyle hastayım ve sana geldim dediğimizde bunu anında geçirmek gerekiyorsa ki bir tehlike arz ediyorsa
Tabii ki.
vücutta o durumda evet hemen modern tıbbın gerekliliklerini gerektiği ölçülerde kullanmak ama bununla birlikte de bunun devamını sağlatmamak için devamının gelmemesi için bir de artık alışkanlığı ve beslenme alışkanlığı ve kaynağına inip bunun çözümünü buradan da yapmak gerekiyor ki bu
Aynen öyle.
adama bir daha aynı ilacı vermeyelim. Bir kere
Aynen öyle.
verdik mi? Bir kere iyileştirdik mi? Bitti
Aynen.
ya.
Şimdi ateş çıkmış. Ateşi düşürmeyelim. Abi ölecek adam.
Evet.
Adam havale geçirecek. Ateş çıktı. Proteinler denatüre olacak. Ölecek yani. Gidecek bu adam. Vücutta bir sürü protein var. Kanda bir sürü protein var. Sen havale neye geçiriliyor? İşte proteinler gitmeye başlıyor. Bir sürü şey var. Semptomların detayları var. O konulara da hakim değilim. Ama yani ateşi düşürmemek böyle bir durum söz konusu değil.
Evet.
Elbette o semptomu baskılamak gerekiyor. Bu adam ölmesin yani. Bu adam havale geçirmesin. Bu adam kalıcı bir hasar oluşmasın. Beyin kanaması olmasın. Tansiyon çıkmış. Biz bu tansiyonu düşürmeyelim. Niye düşürmeyelim? Düşürelim tabii ki de.
Evet.
Beyin kanaması olacak. Başka bir yerden belki aort yırtılması olacak. Bir sürü şey var.
Evet,
Yani
evet.
dolayısıyla elbette semptomlar insanı hayatı söz konusuysa, hasar görecekse baskılanması gerekiyor ama bunun temelindeki beslenme alışkanlığındaki hatayı bulup çözmek gerekiyor.
Ki bir daha yaşamasın ve bir daha o bizim birçok yan etkisi olan ilacımızı içmek zorunda da
Aynen
kalmasın.
öyle. Şimdi gelenekselciler diyor ki semptomla çok uğraşmayın diyor. Yani bir kısmı, hepsi değil, bir kısmı diyelim yani, tamam, mesela bazen. Bu da modernciler de beslenmeyle uğraşmıyor. Hep semptomları baskılamaya ve durdurmaya yönelik çalışılıyor. Ama beslenme alışkanlığında hata var. Bunu niye düzeltmiyorsun? Yani evet, bazen mantıklı açıklamalar var, yok değil. Ya hocam, insanların alışkanlığını düzeltmek çok zor. Biz onlarla uğraşırsak işte çok zaman kaybederiz ve muvaffak olamayız. Tam da bu mudur yani cevabı? Ben bir insanın hatasını düzeltemeyeceksem uğraşmayayım ben bunu. Hayır, bunu ortaya koy. Davranış değişikliğini yapacak, yaratacak Allah'tır. Sen vazifeni yap.
Kaldı ki
Yani
kitlelere hitap edebileceğimiz çok fazla imkan oluşmaya başladı. Bu imkanları bunun için değerlendirmeyeceksek ne için değerlendireceğiz
ve
yani?
tahsilat yapmamız gerekiyor. Evet. Yani dolayısıyla hülasa, iki cihetimiz var. Beden ve ruh. İki tarafı da beslemezsek ruhumuzu aldığımız kabullenişler, yanlış kodlar, yanlış doneler bizi hasta eder. Bunlarla ilgili de çalışmak gerekiyor. Bunlarla ilgili de ödevlerimiz çok fazla ki günümüzde zaten virüs saldırıları çok fazla. Şek, şüphe saldırıları çok fazla. Her taraftan bizlere şek bombardımanı, virüs bombardımanı yapılıyor. Bizim imanımızı zedeleyecek, Allah'ımızın olması gerektiği gibi bir ruh sağlığımızı bozacak o kadar fazla bombardımanlar var ki biz bunlara karşı da bir manevi antibiyotik, manevi koruyucular kullanmamız lazım. Yoksa ben bedenim çok fit, sağlıklı gibi gözüken ama ruhum hastalanmış bir halde olacağım. Hiç geçmişte duyduk mu bir peygamber depresyona girmiş, bunalıma girmiş, intihar etmiş? Hiçbir evliya zattan duyduk mu Abdülkadir Geylani işte depresyon geçirmiş, bunalımdaymış falan. İmam Gazali işte bunalıma girmiş.
Ya aklıma
İşte
şey geldi. Bir kitapta okuyordum da Hazreti İbrahim'in hayatının içerisinde. Hazreti İbrahim bir yerde bir nehir kenarında tebliğ yapıyor. Tebliğ tabii Allah'tan emir gelmiş ve bu tebliği yapacaksın diye. Kölelere tebliğ yaparken birisi, neredeyse köleler iman etmek üzereler. Birisi geliyor diyor ki sizin efendileriniz gelince iş yapmadığınızı söyleyince bu adamla konuştuğunuzu mu söyleyeceksiniz? Kalkın ve gidin işinizi yapın. Burada vakit öldürmeyin diyor. Ve o köleler iman etmek üzereyken kalkıyorlar, gidiyorlar ve Hazreti İbrahim orada başarısız oluyor. Ben bir an böyle bir kendimi Hazreti İbrahim'in yerine koydum. Dedim ki ya Rabbi sen bana tebliğ et demedin mi? Dedin. Ya Rabbi köleleri de burada tuttun. Bu kölelerin yanına bu adamın geldiğini de sen biliyorsun, görüyorsun. Bu adam belki 5 dakika daha geç gelse bunlar iman edecekler. Niye 5 dakika geç getirmedin ya Rabbi bu adamı? Diye kendi içimde o kadar çok sorguya suale tuttum ki meseleyi. Ben dedim Hazreti İbrahim yerinde olsam. Ve yani teslimiyetin aslında ne kadar büyük bir nimet olduğunu ve peygamberlerin depresyona girmemesi hadisesi. Ben bu konudan depresyona girerdim belki de.
İman zafiyetidir. Depresyon, bunalım tamamen bizim imanımızla alakalıdır. Yani elbette başka meseleler de olabilir. Ama manevi taraftaki gıdalarımız açsa biz çok kolay manevi hastalıklara düçar olabiliriz. Yani o yüzden örnek verdim. Bizim manevi büyüklerimiz içerisinde hiç var mı yani bizim anlayacağımız şekilde depresyona, bunalıma girmiş, intihar etmiş, işte bileklerini kesmiş, işte
O noktaya ulaşmış
yani
bir durum yok.
çok şiddetli sıkıntılara girmişler. Çok şiddetli kendi makamlarınca tabiri caizse depresyona ama bizim anlayacağımız şekilde değil. Onlar Cenab-ı Hakk'ı anlamakla ilgili meselelerde kafa yormuşlar. Daha farklı durumların sıkıntılarını yaşamışlar. Bizim anlayacağımız şekilde dünyalık meselelerle ilgili böyle tevekkülsüzlük, keşkecilik, keşke işte bu böyle olmamalıydı, şöyle olmalıydı demektir yani. Hani ya Rabbi sen bunu böyle yaratmaman lazımdı, böyle yaratman lazımdı demektir bu.
Az önce benim
Yani
verdiğim örnek buraya
evet
gidiyor
yani
işte.
Cenab-ı Hak yaratmış ya, ötesi var mı? Ya bizzat hayırlıdır, bizzat hayırlı gözükmüyorsa netice itibariyle hayırlıdır. Her türlü hayırlıdır.
Çok güzel işte. Bu bakış
Şeytan
açısı.
bizzat hayırlı mıdır? Değildir. Neticelere itibariyle hayırlıdır. Şeytan olmasaydı Ebu Bekir ile Ebu Cehil aynı makamda olacaktı. Yazık değil mi Ebu Bekir'e? Ama teklif geldi, şeytan geldi. Ortaya bir imtihan çıktı. Hemen kömürle elmas ayrıştı.
Ayrıştı.
Kömür zaten kömür, çok önemli değil. Ama elması biz ortaya çıkartmamız lazım.
Eğer
Tabir.
böyle bir durum olmamış olsa.
Evet, imtihan
Tabii.
olmasa Habil ile Kabil'in ne olduğu belli olmayacaktı. O yüzden yani yaratıcı yaratmışsa bizzat hayırlı gözükmüyorsa neticeleri itibariyle hayırlıdır. Ama her türlü hayırlıdır. Bu
Elhamdülillah.
teslimiyet ve tevekkülle bakıldığı zaman nasıl depresyona gireceksin ki? Nasıl bunalıma gireceksin? Nasıl Cenab-ı Hakk'a itiraz edeceksin?
En büyük problemimizden birisi teslimiyet olsa gerek bizim.
Zaten İslam kelimesindeki sır budur hocam. İslam teslimiyet demektir.
Evet.
İslam olunca Müslüman olursun, Müslüman olunca teslim olmak demektir. Aslında Rabbimiz gözümüzün önüne koymuş ama bir tabir vardır İslam büyüklerinin. Şiddeti zuhurundan gizlenmiş.
Evet.
Azameti kibriyasından tesettür etmiş. O kadar açık ki gözükmüyor. O kadar ortada ki gözümüz artık ona alışmış olduğu için göremiyor. Yani
ülfet etmeye de başlıyor.
Ülfet ve ülfet tabii. Yani yani aslında İslam teslim olmaktır. Teslimiyet demektir. Müslüman olunca yani İslam'a girince adın Müslüman oluyor ya teslim olan demektir. Yani Rabbimizin bizden beklediği aslında sır dinimizin adına sırlanmış, gizlenmiş. Teslim olmanızı bekliyorum diyor. Teslim olmanın şeyi nedir? Yani temelindeki bakış açısı anlayabildiğini anla, anlayamadığında tabi ol. İtaat et.
Çok ilginç
her şeyi anlamaya çalışma.
Çok ilginç bir noktaya gidecek. Biz aslında ben bu programda meyve suyunun detayına girelim diyordum da hiç girmeyelim. Bir sonraki programda inşallah bunu yapalım. Meyve suyunun detaylarına girelim. Müslümanlık ve teslimiyet dediniz ya, siz iman ettik demeyin, Müslüman olduk deyin diye bir ayet-i kerime var.
Yeni dine girenler için ayet iniyor. Tam nokta atışı şimdi yapamıyorum ayet adını ve numarasını. Ama çok barizdir bakanlar, evet. İzleyiciler. Ey peygamber de ki, onlara de ki biz mümin olduk demesinler. Biz Müslüman olduk desinler. Çünkü onların kalplerine henüz iman bahşetmedik diyor.
Yani teslim imandan önce geliyor. Önce teslim olacaksın. Sonra o inanç kalbine yavaş yavaş yerleşecek. Bu şey gibi hani biz gıdalarla ilgili programlar yapıyoruz ya. Yavaş yavaş kendimizi toparlarsak, yavaş yavaş girdileri toparlarsak vücut da ona göre artık şekillenmeye ve ona göre inanmaya başlayacak meseleye gibi bir anlam da çıkıyor mu?
Bağdaştırırız. Güzel bir noktaya temas ettiniz. Orayla ilgili de bazı deliller sunabiliriz. Dediğiniz doğru. Ama buradaki o Müslümanlık ve müminlikle ilgili konuyu bir ortaya koyalım. Yani orada kafa karışıklığı olmasın. Şimdi biz yani aslında şunu diyor yaratıcı. Sen dar aklınla, dar haznenle, nakıs fehminle benim sonsuz hikmetlerimi tam anlayamazsın, tam kavrayamazsın. Çünkü ben sonsuzluk,
evet.
Sonsuzum. Bizim aklımız ise istediğimiz kadar fazla olsun, dahi olalım, zeki olalım. Sonsuzluğun yanında zaten sıfır hükmündeyiz.
Hiç.
O yüzden zaten Hallacı Mansur Enel Hak dedi. Yanlış anlaşıldı. Yani ben de sıfırım, sen de sıfırsın, kainat da sıfır. Yok gibiyiz. Aslında her şey Allah'ın tezahürüdür demeye çalıştı. Hı-hı. Yanlış anlaşıldı. La mevcuda illa hu dediler. Allah'tan başka hiçbir şey yok aslında.
Evet.
Hani inkar etmeye kalktılar diye yanlış anlaşıldı. Aslında inkar etmekteki mesele matematik. Matematik nedir?
Sonsuzun yanında bir sayı, koyduğunda hiçbir anlamı yok yani.
Sayının ne kadar büyük olmasının bir kıymet harbiyesi yoktur. Yani bir bölü sonsuzda sıfırdır. Milyon bölü sonsuzda sıfırdır. Milyar bölü sonsuzda sıfırdır. Dolayısıyla sonsuzluğun yanında birle milyar müsavidir, eşittir. Yok gibidir, sıfırdır.
Bu açıdan bakınca da la mevcude illa hu.
Evet. Dolayısıyla bunu deyince diyor ki sen aklınla ancak aklının yettiği kadar anlarsın. Kabın kadar anlarsın. Her şeyi anlayamazsın. Her meseleyi çözemezsin. Anlayabildiğini anla, anlayamadığında tabi ol, teslim ol. Çünkü sen beni kıyamete kadar dahi anlayamazsın. Çünkü benim sonsuzluk, sonsuz bir hikmetim vardır. Sonsuz şeyinlerim vardır. İsim ve sıfatlarımın tezahürleri sonsuzdur. Ben bir taşla iki kuş vurmam. Ben bir taşla sonsuz kuş vururum.
Yani,
dolayısıyla
bu çok güzel bir ifade. Yani bir taşla sonsuz kuş vurmanı bile ben anlayamıyorum ki. Sonsuz kuş nasıl vuruluyor? Yani.
O yüzden Hazreti Peygamber güzel bir spoiler vermiş bize. Tabiri caizse demiş ki cennet ehlinin en büyük zevklerinden bir tanesi dünyada anlayamadığı Rabbisinin hikmetlerini anlamak olacaktır diyor. Çünkü buradan şunu çıkıyor. Biz kıyamete kadar Cenab-ı Hakk'ı tam anlayamayacağız. Tam çözemeyeceğiz.
Evet.
Tam zevk edemeyeceğiz. Tam keşfedemeyeceğiz. Ama elbette keşfedeceğiz. 1500 sene önceki donelerle şimdikiler aynı mı? Değil. Arttı. Cenab-ı Hakk'ı anlatan ilimler arttı. Fizik arttı. Kimya arttı. Biyoloji arttı. Astronomi arttı. Yani ama artmakla beraber bu devam edecek. Fakat bitmeyecek. Niye? Sonsuz çünkü. O yüzden cennette sıkılmayacağız. Sonsuz bir keşif var çünkü. O yüzden anlayabildiğini anla, anlayamadığında tabi ol demektir İslam ve Müslümanlık.
Hı hı.
Bu nedir? Sen tabi olursun ama her şey açığa çıkmaz çünkü imtihan sırrında bu vardır. Tabi olursun, İslam olursun, Müslüman olursun, prosedürleri uygulamaya başlarsın. Abdest, gusül, namaz prosedürleri. Bunlara prosedür-i ilahiye diyebiliriz. Prosedürullah da diyebiliriz tabiri caizse. Ama önemlidir bu prosedürler. Nikah da bir prosedürdür mesela.
Evet.
Değil mi? Bu prosedürleri uygularsın, uygularsın, uygularsın. Bunlar takladır. Sen tabiri caizse rahmet-i ilahiyeyi celbedecek paratonerler dikersin. Ve bu paratonerlerin Cenab-ı Hak samimi görürse, uygun görür, samimi görürse düğmeye basar ve iman elektriğini sana gönderir, bahşeder.
Evet.
Ondan sonra iç aydınlanma, iç huzur yavaş yavaş sana, değil mi, bir gelir yani bir şeyler. Dersin ki o imanın lezzetini hissetmeye başladın dersin.
Buradaki nasipsizlerin bazı ifadelerinde de mesela işte Kabe'nin etrafında dönüp de ne olacak? Dön.
Prosedürdür bunlar.
Bu prosedürdür ama bu prosedürü bizi nereye götüreceğini biz bilemeyiz. Allah bilir.
Bu tamamen takladır. Hı-hı. Cenab-ı Hakk'ın bizi sevmesini sağlayacak, imanın bahşedilmesini sağlayacak taklalardır. Şurayı tamamlayayım. Yani iman kazanılacak bir şey değildir. İman Cenab-ı Hak tarafından bahşedilecek bir şeydir. Ayet bunu söylüyor. Biz kazanamayız hocam bunu. Biz ancak layık olabiliriz. İmanın gelmesine layık bazı hareketlerde bulunabiliriz. Cenab-ı Hak düğmeye basar gönderir. Ama iman öyle bir şey ki balık gibi hocam elde durmuyor. Ne diyor?
Evet.
Sabah evinden mümin çıkar, akşam kafir girer diyor. Dolayısıyla yani
belki de şu zamanı anlatıyor efendim.
Evet. Dolayısıyla imanı elde ettikten sonra, imanın Cenab-ı Hak tarafından bahşını sağlayabildikten sonra ikinci vazife onun çıkmamasını, vücuttan çıkmamasını sağlamaya çalışmak. Yani nedir? O taklidi imanı tabiri caizse kökleşmiş bir fidan haline getirmek, tahkik hale getirmek.
Şu aklıma geldi burada da. Sanki hani iman girdikten sonra da sen bu remzileri, bu maddesel boyutta kaldığını düşündüğün o hadiseleri devam ettirdiğin müddetçe bu iman çıkmayacak. Çünkü bu hadiseleri ben sana koydum. Maddesel remzileri ben sana koydum. Bunları yaparsan böyle olur ve imanın çıkmaz. Aslında bir nevi imanın çıkmaması için de bizim bu taklidi manada yaptığımız şeylerin devamını getirmemiz, prosedürleri
kesinlikle
devam ettirmemiz gerekiyor.
Devam ettirmemiz lazım ama yine yeterli değil. Niye? Çünkü sen nasılları öğrendin? Namaz nasıl kılınır? Oruç nasıl tutulur? Bunlarla iman kökleşmez. Namaz neden kılınır? Oruç neden tutulur? Dinimizin nedenleriyle biz imanımızı kökleştirebiliriz. Çünkü marifetullah nedenlerin cevaplarıdır. Allah'ı tanımak için nedenleri sorgulamamız lazım. Allah neden var? Kainat neden yaratıldı? Ben neden yaratıldım? Yani nasıl yaratıldım? Big Bang oldu, patladık, embriyo bölündü. Ya bunlar geç, bunlar basit, öğrenirsin. Namaz nasıl kılınır? İçindekiler, dışındakiler, hareketler. Namaz neden kılınır hocam? Oruç neden tutulur? Biz dinin nasıllarını konuşmaktan nedenlerini konuşmamışız ki. Nedenleri konuşursak, nedenleri, niçinleri konuşursak hakiki imanı elde edebiliriz ancak. O yüzden taklidi iman kökleşmemiş bir fidan gibidir. Kökü olmayan fidan tepedeki fidandır. Çok küçük kökü vardır. Şeytan çok küçük şek bombasıyla, şüphelerle, en son sekerat anında attığı bombalarla fidanı alır gider. Allah korusun imansız kabre gireriz. Biz zannediyoruz ki imanı elde ettik ya, Müslüman olduk ya, bitti. Yansak da kavrulsak da cennetteyiz. Öyle bir şey yok ki. Biz o fidanın kökünü derinleştirmemiz lazım. Ruhumuza, latifelerimize, köklerimize, diplerimize, bütün sırlarımıza işletmemiz lazım. Bu da ancak hakiki imanla olur. Hakiki iman çalışmalarıyla. Hakiki iman çalışmaları nedir? İman rükünlerinin delillerini öğrenmektir. Allah var mı? Var. Nasıl var? Neden var? Yani ispatla. Peygamberin varlığının gereksinimi bana ispatla. Melek niye var olsun ki? Olmasa olmuyor mu? Bunun nedenlerini, ruh, kader, kader hocam, kader niye, ne oluyor yani? Olmasa olmuyor mu? Kadere iman etmesek benim imanım yok mu? Ya da 6 tane imandan 5 tanesine iman etsem 6'da 5 imanım var. 6'da 1 olmayınca olmuyor mu? Bunları biz öğrenmezsek, iman rükünlerinin nedenlerini öğrenmezsek o fidan kökleşmez. Şeytan ya yaşarken ya da ölüm anında o fidanı kopartıverir. Kökü de kalmaz. O yüzden
Allah
biz bu şek bombalarına karşı, yani ruhumuzu hani konuşuyoruz ya, biz niye bunu konuşuyoruz? Ben bir fıkıhçı değilim. Ben bir tefsirci, kelamcı, marifetçi değilim yani. Hani bu konularda mütehassıs değilim. Ben şurayı konuşmaya çalışıyorum. Ruhumuz bozulduğunda bedenimiz bozuluyor. Bedenimiz bozulduğunda ruhumuz bozuluyor. İki tarafı da beslememiz gerekiyor. Ruhumuzu beslemenin en birinci şartı imandır. Ruhumuzu beslemek için iman rükünlerini çok net bir şekilde anlamak, içselleştirmek ve bunu gerçekten sarsılmaz bir hale getirmek lazım gelir. Başka türlü manevi hastalıklardan kurtulamayız.
Allah razı olsun hocam. Yani bu böyle huzura doğru programı gibi oldu. Ama evet, çok da güzel oldu. Yani ben bu programda tamamen meyve suyunun içeriğine girelim ve içeriğini konuşalım derken alerjiyle alakalı mevzunun bizi nereye götüreceğini açıkçası biraz sezmiştim. Dolayısıyla bu konuya biraz girdiğimde nereye gideceğimizi aşağı yukarı biliyordum. Ama bu noktaları açıklamak da, bu noktaları konuşmak da çok iyi oldu. Allah razı olsun.
Allah sizden razı olsun. Cenab-ı Hak maddi manevi sağlığımızı arzu ettiği, razı olduğu şekilde şekillendirmeyi bizlere nasip etsin.
Amin. Amin. Efendim, bir sonraki bölümde görüşmek ümidiyle Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.